Ayrım 35.
Sonra büyük kızının kolunda boş sokaklardan eve dönmüş, o ağlarken İpek de bavulunu açıp içindekileri dolaplara geri koymuştu. Sahnede olup bitenleri izleyen Karslıların çoğu Sunay'ın pek az can çekiştikten sonra hemen gerçekten öldüğünü olayı ertesi sabah Serhat Şehir gazetesinde okuyunca anladılar. Millet tiyatrosunu dolduran kalabalık perde kapandıktan sonra şüphe içinde ama sessiz sedasız dağılmış televizyon ise son üç günde olup bitenlerle bir daha değinmemişti. Devletin ya da özel timlerin sokaklarda terörist kovalamasına, baskınlar düzenleyip duyurular yapmasına sıkı yönetim zamanlarından alışkın Karslılar, kısa bir süre sonra o üç günü çok özel bir zaman olarak düşünmeyi bıraktılar. Zaten ertesi sabahtan itibaren Genelkurmay Başkanlığı idari soruşturma başlatmış, Başbakanlık Teftiş Kurulu harekete geçmiş, bütün Kars da tiyatro darbesini siyasal yönüyle değil, sahne ve sanat olayı boyutuyla tartışmaya başlamıştı. Sunay Zaim herkesin gözü önünde tabancasına boş bir şarjör takmasına rağmen, kadife onu aynı tabancayla nasıl vurup öldürebilmişti? Hayatın normale dönmesinden sonra Kars'taki tiyatro darbesini soruşturmak için Ankara'dan yollanan müfettiş binbaşının ayrıntılı raporu, kitabımın pek çok yerinde olduğu gibi el çabukluğu değil, göz bağcılık gibi gözüken bu konuda da bana yardımcı oldu. O geceden sonra kadife, olayları ne kendisini ziyarete gelen ablası ve babasıyla, ne savcılarla, ne de mahkemede kendisini savunmak için bile olsa avukatıyla tartışmayı reddettiğinden, müfettiş binbaşı gerçeği bulabilmek için tıpkı 4 yıl sonra benim de yapacağım gibi pek çok kişiyle konuşmuş, daha doğru bir deyişle ifadesini almış, böylece bütün ihtimalleri ve söylentileri gözden geçirmişti. Müfettiş binbaşı, kadifenin Sunay Zaim'i, Sunay Zaim'e rağmen bilerek ve isteyerek öldürdüğü yolundaki görüşleri çürütmek için ilk olarak genç kadının kaşla göz arasında cebinden çıkardığı başka bir silahla ya da silaha yerleştirdiği dolu bir şarjörle ateş ettiği yolundaki söylentilerin gerçeğe uymadığını göstermişti. Her ne kadar vurulunca Sunay'ın yüzünde bir hayret ifadesi belirmişse de, daha sonra emniyet güçlerince yapılan aramalar, kadifenin üzerinden çıkanlar ve gecenin video kaydı olay sırasında tek bir silah ve şarjör kullanıldığını doğruluyordu. Aynı anda Sunay Zaim'e bir başkası tarafından başka bir açıdan ateş edildiği yolundaki Karslılarca da pek sevilen görüşte, Ankara'dan yollanan balistik raporunda yapılan otopsi sonucu aktörün vücudundaki kurşunların kadifenin elindeki Kırıkkale tabancadan çıktığının belirtilmesiyle çürütülmüştü. Kadifenin Karslıların çoğu tarafından hem bir kahraman hem de bir kurban olarak efsaneleştirilmesine yol açan son sözlerini, "Onu öldürdüm galiba." Müfettiş binbaşı, onun cinayeti taammüden işlemediğinin bir kanıtı olarak görmüş, bu noktada daha sonra davayı açacak savcıya yol gösterir bir havayla, taammüden cinayet ve kötü niyet gibi hukuki ve felsefi iki kavramı ayrıntılarıyla irdelemiş, oyun sırasında daha önceden kendisine ezberlettirilen ya da çeşitli manevralarla söylettirilen sözlerin aslında kadifenin değil, bütün olayın planlayıcısı olan müteveffa aktör Sunay Zaim'in olduğunu anlatmıştı. Şarjörü boş olduğunu iki kere söyledikten sonra silaha takan Sunay Zaim, hem kadifeyi hem de bütün Karslıları aldatmıştı. Yani 3 yıl sonra, erken emekli edilen ve Ankara'daki evinde görüşürken raflardaki Agatha Christie'leri işaret etmem üzerine, bana kitapların özellikle adlarını çok beğendiğini söyleyen binbaşının ifadesiyle, şarjör doluydu. Dolu şarjörü boş gibi göstermek de bir tiyatro adamının incelikle yaptığı bir göz bağcılık örneği değildi. 3 gündür batıcılık ve Atatürkçülük bahanesiyle Sunay Zaim ve arkadaşlarının uyguladığı acımasız şiddet, ölü sayısı Sunay ile birlikte 29'du. Karşıları o kadar yıldırmıştı ki, boş bir bardağı dolu sanmaya hepsi hazırdı. Bu bakımdan yalnız kadife değil, Sunay'ın kendi ölümünü daha önceden ilan etmesine rağmen onun sahnede kendisini öldürtmesini, bunun bir oyun olduğu bahanesiyle ve zevkle seyreden Karslılar da olayın bir parçasıydılar. Binbaşı raporunda kadifenin, Sunay'ı lacivertin intikamını almak için öldürdüğü yolundaki bir başka dedikoduyu da, eline boş diye dolu silah verilen kişinin başka bir bahaneyle suçlanamayacağını, kadifeyi kurnaz davranıp Sunay'ı öldürdüğü ama kendisi tabii ki intihar etmediği için öven İslamcıların ve suçlayan cumhuriyetçi laiklerin iddialarını da, sanatla gerçeğin karıştırılmaması gerektiğini belirterek cevaplamıştı. Kadife'nin Sunay Zaim'i intihar bahanesiyle kandırıp öldürdükten sonra intihardan vazgeçtiği yolundaki görüş, sahnedeki sehpanın karton olduğunun hem Sunay hem Kadife tarafından bilindiğinin kanıtlanmasıyla çürütülmüştü. Genelkurmay'ın yolladığı çalışkan müfettiş binbaşının ayrıntılı raporunu Kars'taki askeri savcı ve hakimler de aşırı saygıyla değerlendirdiler. Böylece Kadife siyasal nedenlerle adam öldürmekten değil, tedbirsizlik ve dikkatsizlikten ölüme sebebiyet vermekten 3 yıl 1 ay ceza aldı, 20 ay hapis yatıp çıktı. Albay Osman Nuri Çolak ise Türk Ceza Kanunu'nun 313 ve 463. maddelerinde belirtilen adam öldürmek için çete kurmak ve faili belli olmayan adam öldürme suçlarından çok büyük cezalara çarptırıldı ve 6 ay sonra çıkarılan bir af yasasıyla tahliye oldu. Olayları kimseye anlatmaması için gözü korkutulmasına rağmen sonraki yıllarda ordu evlerinde eski askerlik arkadaşlarıyla buluşup iyice içtiği gecelerde kendisinin her Atatürkçü askerin içinde yatan şeyi yapmaya hiç olmazsa cesaret ettiğini söyler, fazla ileri gitmeden arkadaşlarını dincilerden korkmakla, hımbıllık ve korkaklıkla suçlardı. Olaylara karıştırılan diğer subaylar, erler ve başka bazı memurlar, emir kulu ve vatansever oldukları yolundaki itirazlarına rağmen, askeri mahkemede aynı şekilde çete kurmaktan, adam öldürmekten, devlet malını izinsiz kullanmaya kadar çeşitli suçlardan hüküm giydikten sonra aynı aftan yararlanıp tahliye oldular. Bunlardan daha sonra İslamcı olacak genç ve aklı havada bir az değmenin hapisten çıktıktan sonra İslamcı Ahit gazetesine tefrika ettiği hatıralarının "Ben de bir Jacoben idim" yayımı orduya hakaretten durduruldu. Kaleci Vural'ın zaten ihtilalden hemen sonra yerel MİT için çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı. Öteki tiyatrocuların basit sanatçı olduklarını mahkemede kabul etti. Funda Eser, kocasının öldürüldüğü gece sinir krizi geçirip öfkeyle herkese saldırdığı, herkesi herkese şikayet ve ihbar ettiği için Ankara'daki askeri hastanenin psikiyatri bölümünde 4 ay müşahede altında tutuldu. Taburcu olduktan yıllar sonra, sesinin popüler bir çocuk dizisinde seslendirdiği cadı karakteriyle bütün ülkede tanındığı günlerde, bir iş kazasında sahnede vefat eden kocasının kıskançlıklar ve iftiralar yüzünden Atatürk rolünü alamamasına hala üzüldüğünü, tek tesellisinin son yıllarda pek çok Atatürk heykelinde model olarak kocasının duruş ve pozlarının alınması olduğunu söyledi bana. Müfettiş binbaşının raporunda olaylardaki payı belirtildiği için askeri hakim haklı olarak K'yı da tanık olarak davaya çağırmış, gelmediği ilk iki celseden sonra ifadesinin alınabilmesi için hakkında bir tutuklama kararı çıkarılmıştı. Turgut Bey ile İpek cezasını Kars'ta çeken Kadife'yi her cumartesi ziyarete gittiler. Havaların güzel olduğu bahar ve yaz günleri, hoşgörülü müdürün izniyle hapishanenin geniş avlusundaki büyük dut ağacının altına beyaz bir örtü serip, Zahide'nin yaptığı zeytinyağlı biber dolmalarını yer, kadın budu köftelerden birer tane öteki mahkumlara ikram eder, kabuklarını soymadan önce lop yumurtalarını tokuştururlarken, Turgut Bey'in tamir ettirdiği Philips portatif kaset çalarda, Chopin'in prelüdlerini dinlerlerdi. Turgut Bey kızının mahkumiyetini bir utanç olarak yaşamamak için hapishaneye her onurlu vatandaşın gitmesi gereken bir yatılı okul gibi bakıyor, arada bir gazeteci Serdar Bey gibi tanıdığı da getiriyordu. Bir ziyaretlerinde onlara katılan Fazıl'ı Kadife başka seferlerde görmek istedi ve tahliye olduktan 2 ay sonra kendinden 4 yaş küçük bu gençle evlendi. İlk 6 ay Fazıl'ın resepsiyonunda çalıştığı Karpalos Oteli'nin bir odasında kaldılar. Ben Kars'a geldiğimde ise bebekleriyle birlikte ayrı bir yere taşınmışlardı. Kadife her sabah 6 aylık çocuğu Ömercan'la Karpalos Oteli'ne gidiyor, İpek ve Zahide bebeği besler, Turgut Bey de torunuyla oynarken kendisi biraz otel ile uğraşıyor, Fazıl ise kayınpederinden bağımsız olmak için hem Aydın Foto Sarayı'nda çalışıyor hem de Serhat Kars Televizyonu'nda bana gülümseyerek adı program asistanlığı ama aslında ayak işleri dediği bir iş yapıyordu. Şehre gelişimin ve belediye başkanının benim için verdiği yemeğin ertesi günü, öğle vakti, Hulusi Aytekin Caddesi'ndeki yeni dairelerinde Fazıl ile buluştuk. Ben kaleye ve Kars çayını büyük tanelerle ağır ağır yağan kara bakarken Fazıl, iyi niyetiyle Kars'a niye geldiğimi sorunca, belediye başkanının dün akşam verdiği yemekte başımı döndüren İpek konusunu açtığını zannederek telaşlanıp, ona Kaan'ın Kars'ta yazdığı şiirleri ve belki bu şiirler hakkında bir kitap yazmak istediğimi abartarak anlattım. Şiirleri ortada yoksa onlar hakkında nasıl bir kitap yazabilirsin ki dedi dostça. Ben de bilmiyorum dedim. Televizyon arşivinde bir şiir olmalı. Onu akşam bulup çıkarırız. Ama sen bütün sabah Kars'ı sokak sokak gezdin. Belki de bizler hakkında bir roman yazmayı düşünüyorsundur. Kaan'ın şiirlerinde söz ettiği yerlere gittim hep dedim tedirgin olarak. Ama yüzünden anlıyorum. bizim ne kadar yoksul, senin romanlarını okuyan insanlardan ne kadar değişik olduğumuzu anlatmak istiyorsun. Ama beni öyle bir romana koymanı istemem. Niye? Beni tanımıyorsun ki. Tanıyıp olduğum gibi anlatabilsen bile, senin batılı okurların yoksulluğuma acımaktan benim hayatımı göremezler. Mesela benim İslamcı bilim kurgu romanı yazıyor olmam onları gülümsetir. Küçümseyerek gülüp sevecekleri biri gibi anlatılmak istemem. Peki, biliyorum üzüldün dedi Fazıl. Lütfen laflarımdan alınma. Sen iyi bir insansın. Ama arkadaşın da iyi bir insandı. Bizleri de sevmek istedi belki ama sonra en büyük kötülüğü yaptı. Fazıl, Kadife ile Lacivert öldürüldüğü için evlenebildiği için Kaan'ın onu ihbar ettiği iddiasından kendisine de yapılmış bir kötülük gibi söz edebilmesini dürüst bulmadım ama sustum. Bu iddianın doğru olduğundan nasıl emin olabiliyorsun dedim çok sonra. Bunu bütün Kars biliyor dedi Fazıl yumuşacık, neredeyse şefkatli bir sesle. Kaan'ı da beni de hiç suçlamadan. Gözlerinin içindeki Necip'i gördüm. Bana göstermek istediği bilim kurgu romanına bakmaya hazır olduğumu söyledim. Yazdıklarına bakıp bakamayacağımı sormuş ama yazdığı şeyi bana veremeyeceğini, okurken yanımda olmak istediğini belirtmişti. Akşamları Kadife ile yemek yiyip televizyon seyrettikleri masaya oturduk. Ve Necip'in 4 yıl önce hayal ettiği bilim kurgu romanının Fazıl tarafından yazılmış ilk 50 sayfasını sessizce birlikte okuduk. Nasıl? İyi mi diye sordu Fazıl. Yalnızca bir kere ve özür diler gibi. Sıkıldıysan bırakalım. Hayır, iyi dedim ve istekle okudum. Daha sonra kar altındaki Kazım Karabekir Caddesi'nde birlikte yürürken romanı çok hoş bulduğumu bir kere daha içtenlikle söyledim. Belki de beni sevindirmek için böyle söylüyorsun dedi Fazıl mutlulukla. Ama bana bir iyilik yaptın. Ben de sana yapmak istiyorum. Bir roman yazmak istiyorsan benden de bahsedebilirsin. Okurlarına benim de doğrudan bir şey söylemem şartıyla. Nedir o? Bilmiyorum. O sözü sen Kars'tayken bulabilirsem söylerim. Serhat Kars televizyonunda akşamüstü buluşmak üzere sözleşip ayrıldık. Fazıl koşa koşa Aydın Foto Sarayı'nın dükkanına giderken arkasından baktım. İçindeki Necip'i ne kadar görüyordum? Kaya dediği gibi Necip'i hala içinde hissediyor muydu? İnsan bir başkasının sesini ne kadar duyabilir içinde? Sabah sokak sokak Kars'ı gezer, Kaan'ın konuştuğu insanlarla konuşur, aynı çayhanelerde otururken kendimi Kaan gibi hissettiğim çok olmuştu. Erkenden onun, Bütün İnsanlık ve Yıldızlar adlı şiirini yazdığı Talihli Kardeşler Çayhanesi'nde oturmuş, sevgili arkadaşım gibi ben de alemdeki yerimi hayal etmiştim. Karpalas'ın resepsiyonundaki Cavit de anahtarımı tıpkı Kabe gibi aceleyle aldığımı söylemişti bana. Ara sokaklardan birinde yürürken, İstanbul'dan gelen yazar siz misiniz diye beni içeri çağıran bakkal, kızı Teslime'nin 4 yıl önceki intiharıyla ilgili gazetelerde çıkan haberlerin hepsinin yanlış olduğunu yazmamı isterken, benimle K ile konuştuğu gibi konuşmuş, bir Coca-Cola da bana ikram etmişti. Bunların ne kadarı rastlantı, ne kadarı benim kurgumdu. Bir ara Baytarhane Sokağı'nda yürüdüğümü anlayınca, Şeyh Saadettin'in tekkesinin pencerelerine bakmış, K'nın tekkeye gelişinde ne hissettiğini anlamak için muhtarın şiirinde anlattığı dik merdivenleri çıkmıştım. Muhtarın ona verdiği şiirleri, Frankfurt'taki kağıtları arasında bulduğuma göre K bunları Fahir'e yollamamıştı. Oysa muhtar, tanışmamızın daha 5. dakikasında Kaan'ın ne muhterem bir insan olduğunu söyledikten sonra Kars'tayken şiirlerini çok beğendiğini ve İstanbul'daki burnu büyük bir yayımcıyla övgüyle yolladığını anlatmıştı. İşlerinden memnundu. Gelecek seçimlerde yeni kurulan İslamcı Parti'den, eskisi Refah Partisi kapatılmıştı. Belediye başkanı seçileceğinden umutluydu. Muhtarın herkesle iyi geçinen, yumuşak, uzlaşmacı kişiliği sayesinde Emniyet Müdürlüğü'ne en alt kata inmemize izin vermediler ve Kaan'ın Necip'in cesedini öptüğü Sosyal Sigortalar Hastanesi'ne kabul edildik. Muhtar Millet Tiyatrosu'ndan geri kalan ve beyaz eşya deposuna çevirdiği odaları bana gösterirken, 100 yıllık binanın yıkımından biraz sorumlu olduğunu kabul etti ama, Türk değil, Ermeni yapısıydı zaten diyerek beni teselli etmeye çalıştı. Bana Kaan'ın bir gün İpek'i ve Kars'ı yeniden görme özlemiyle hatırladığı bütün o yerleri, kar altındaki yemiş halini, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki sıra sıra nalburları tek tek gösterdi ve beni Halil Paşa Hanı'ndaki siyasi muhalifi avukat Muzaffer Bey'le tanıştırıp gitti. Eski belediye başkanının tıpkı K'ya yaptığı gibi bana da anlattığı cumhuriyetçi bir Kars tarihini dinledikten sonra hemen Han'ın karanlık ve kasvetli koridorlarında yürürken Hayvanseverler Derneği'nin kapısındaki zengin bir mandıra sahibi Orhan Bey diyerek beni içeri aldı ve şaşırtıcı hafızasıyla 4 yıl önce eğitim enstitüsü müdürünün vurulduğu sıralarda Kaan'ın nasıl buraya girdiğini, horoz dövüşü salonunda nasıl bir köşede oturup düşüncelere daldığını anlattı. İpeği görmeden önce Kaan'ın ona aşık olduğunu anladığı anın ayrıntılarını dinlemek bana iyi gelmedi. Yeni Hayat Pastanesi'ndeki buluşmamıza gitmeden önce üzerimdeki gerginliği alsın, beni bir aşka sürüklenme korkusundan kurtarsın diye Yeşil Yurt birhanesine girip bir rakı içtim. Ama pastanede İpek'in karşısına oturur oturmaz tedbirlerimin beni daha da korumasız bıraktığını anladım hemen. Aç karnına içtiğim rakı beni rahatlatmaktan çok kafamı karıştırmıştı. Kocaman gözleri, sevdiğim gibi uzunca bir yüzü vardı. Dünden beri sürekli hayal ettiğimden de derin bulduğum güzelliğini anlamaya çalışırken, aklımı başımdan alan şeyin, onun K ile yaşadığı ve bütün ayrıntılarını bildiğim aşk olduğuna bir daha umutsuzca inandırmak istedim kendimi. Ama bu da bana başka bir zayıf yanımı, K'nın içinden geldiği gibi, kendi olarak yaşayabilen gerçek bir şair olmasına karşılık, benim her sabah, her gece belirli saatlerde bir katip gibi çalışan, daha basit ruhlu bir romancı olduğumu acıyla hatırlatıyordu. Belki de bu yüzden Kaan'ın Frankfurt'ta pek düzenli bir günlük hayatı olduğunu, her sabah aynı saatte kalkıp, aynı sokaklardan geçip, aynı kütüphanenin, aynı masasında oturup çalıştığını sevimli renkleriyle hikaye ettim. Onunla Frankfurt'a gitmeye ben zaten karar vermiştim dedi İpek. Ve bu kararını kanıtlayan pek çok küçük ayrıntıyı, bavulunu hazırlayışına kadar açıkladı. Ama şimdi Kaan'ın ne kadar hoş bir insan olduğunu hatırlamak bana zor geliyor dedi. Oysa dostluğunuza saygı duyduğum için yazacağınız kitaba yardım da etmek istiyorum. K, sizin sayenizde Kars'ta harika bir kitap yazdı diye onu kışkırtmak istedim. Bu üç günü dakika dakika hatırlayıp defterlerine yazmış, bir tek şehirden ayrılmadan önceki son saatler eksik. Şaşırtıcı bir açıklıkla, hiçbir şeyi saklamadan, mahremiyetini ortaya döktüğü için zorlanarak ve beni hayran bırakan bir dürüstlükle K'nın Kars'tan ayrılmadan önceki son saatlerini dakika dakika yaşadığı ve tahmin ettiği gibi anlattı. Frankfurt'a gitmekten vazgeçmek için sağlam hiçbir kanıt yoktu elinizde dedim, onu suçlamamaya çalışarak. Bazı şeyleri insan kalbiyle hemen anlar. Kalpten ilk siz söz ettiniz dedim ve özür diler gibi, kendisine yollamadığı ama benim kitabım için okumak zorunda olduk kaldığım mektuplarında, Kaan'ın onu düşünmekten uyuyamadığı için Almanya'da ilk bir yıl boyunca her gece iki uyku hapı aldığını, zil zurna oluncaya kadar içtiğini, Frankfurt sokaklarında yürürken her 5-10 dakikada bir uzaktaki bir kadını İpek sandığını, onunla yaşadığı mutluluk anlarının hayatının sonuna kadar her gün saatlerce ağır çekim bir film gibi izleyerek gözünün önünde yeniden canlandırdığını, onu 5 dakikacık olsun unutabildiği zamanlarda kendini çok mutlu hissettiğini, ölümüne kadar başka hiçbir kadınla ilişki kurmadığını, onu kaybettikten sonra kendini gerçek bir insan gibi değil, bir hayalet gibi gördüğünü anlattım. Ve yüzündeki şefkatli ama lütfen yeter diyen bakışı ve kaşlarının esrarlı bir soru karşısındaymış gibi kalktığını fark edince bütün bunları İpek arkadaşımı değil, evet beni kabul etsin diye naklettiğimi korkuyla anladım. Arkadaşınız beni çok seviyordu belki dedi ama Kars'a bir kere daha gelmeyi deneyecek kadar değil. Hakkında tutuklama kararı vardı. O önemli değildi. Mahkemeye gelir konuşurdu. Başta derde girmezdi. Yanlış anlamayın. Gelmemekle iyi etti ama lacivert yıllarca hakkında vur emri olmasına rağmen beni görmek için pek çok kereler gizlice Kars'a geldi. Lacivert derken Ela gözlerinde bir ışıltı, yüzünde hakiki bir keder belirdiğini içim burkularak gördüm. Ama arkadaşınızın korkusu mahkemeden değildi dedi beni teselli eder gibi. Asıl suçunu bildiğimi, bu yüzden istasyona gelmediğimi çok iyi anlamıştı. Bu suçu hiçbir zaman kanıtlayamadınız dedim. Onun yüzünden sizin suçluluk duymanızı çok iyi anlıyorum dedi zekice ve görüşmemizin sona erdiğini göstermek için sigarasını ve çakmağını çantasına koydu. Zekice. Çünkü bu sözü söyler söylemez Kay değil, asıl laciverde kıskandığımı bildiğini bir yenilgi duygusuyla anlamıştım. Ama sonra İpek'in bunu ima etmediğine, yalnızca benim suçluluk duygusuna fazlaca batmış olduğuma karar verdim. Ayağa kalktı, boyu uzuncaydı. Güzeldi her şeyi, paltosunu giydi. Aklım karmakarışıktı. Bu akşam yine görüşeceğiz değil mi dedim telaşla. Hiç gerek yoktu bu söze. Tabii babam bekliyor deyip gitti kendine özgü tatlı yürüyüşüyle. Kaan'ın suçlu olduğuna kalpten inanması üzüyor beni dedim kendi kendime. Ama kendimi kandırıyordum. Asıl istediğim şey öldürülmüş sevgili dost söylemiyle Kaan'dan tatlı tatlı söz etmek, yavaş yavaş onun zayıflıklarını, saplantılarını ve suçunu ortaya çıkarmak, böylece onun aziz hatırasına karşı aynı gemiye binip birlikte ilk yolculuğumuza çıkmaktı. İlk gece kurduğum ipeyi benimle İstanbul'a getirmek düşü şimdi çok uzaklardaydı. Ve içimde arkadaşımın suçsuz olduğunu kanıtlama dürtüsü vardı. Bu iki ölüden kay değil, laciverti kıskandığım anlamına ne kadar geliyordu? Hava kararırken karlı Kars sokaklarında yürümek beni daha da kederlendirdi. Serhat Kars televizyonu Karadağ Caddesi'ndeki benzincinin karşısında yeni bir binaya taşınmıştı. Karslıların bir kalkınma işareti olarak gördükleri üç katlı bu beton işanının koridorlarına, şehrin kirli, çamurlu, karanlık ve eskimiş havası iki yıl içinde fazlasıyla işlemişti. İkinci kattaki stüdyoda beni neşeyle karşılayan Fazıl, televizyonda çalışan 8 kişiyle tek tek ve iyimserlikle tanıştırdıktan sonra, "Arkadaşlar, bu akşamki haberler için küçük bir söyleşi istiyorlar," deyince, bunun Kars'ta işlerimi kolaylaştırabileceğini düşündüm. Banda alınan 5 dakikalık çekim sırasında benimle röportaj yapan gençlik programları sunucusu Hakan Özge, belki de Fazıl bunu ona söylediği için, "Kars'ta geçen bir roman yazıyormuşsunuz," deyiverince, şaşırıp bir şeyler geveledim. K hakkında tek bir söz konuşmadık. Müdürün odasına girip duvarlardaki raflarda kanun gereğince saklanan video kasetlerin üzerlerindeki tarihlerden, Millet Tiyatrosu'ndan yapılan ilk iki canlı yayının kaydını bulup çıkardık. Küçük, havasız bir odadaki eski bir televizyonun karşısına geçip, çay içerek önce Kadife'nin sahneye çıktığı Kars'ta trajediyi izledim. Sunay Zaim ile Funda Eser'in eleştirel vinyetlerine, 4 yıl önce pek sevilen bazı reklam klipleriyle alay edişlerine hayranlık duydum. Kadife'nin başını açıp güzel saçlarını gösterdiği ve hemen sonra Sunay'ı vurduğu sahneyi ise geri alıp birkaç kere dikkatle seyrettim.